Ayrım 33. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Sayfa 480. Yurda dönüş, Türkiye'de yaşam. Yoğun bir konser programıyla yaşayan efsane olarak Türkiye'yi yeniden baştan başa gezen Ertaş, o dönemde yurt dışında yaşamakta fakat sanatsal çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye geçici olarak gelip gitmektedir. Ancak bir süre sonra Türkiye'ye yeniden alışmaya, bunun sonucunda da bütün bir yaz dönemini Türkiye'de, kışları ise Almanya'da geçirmeye başlayacaktır. Ertaş bir yandan Türkiye'de gördüğü ilgi ve kendisini unuttuğunu sandığı halkının yeniden bağrına basması, diğer yandan bu geliş gidişlerin verdiği yorgunluk ve artık emeklilik çağının gelmiş olduğu düşüncesiyle gönül küskünlüğünden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamış, aklında ülkesine kesin dönüş yapma yönünde düşünceler belirmiştir. Böylelikle yaklaşık 2 yıl süren gidiş gelişleri noktalayarak Türkiye'ye yerleşmeye karar verir. Türkiye'ye kesin dönüş yapma kararı alan Ertaş, yerleşeceği yer olarak İzmir'i seçer. Onun İzmir'i seçiminin 2 ana nedeni vardır. Bunlardan biri, öteden beri İzmir'i çok sevmesi, diğeri ise aşiretlerinden son dönemlerde göç edenlerin çoğunlukla buraya yerleşmiş olmasıdır. Nitekim ekmek kavgası ve geçim derdi yolunda Kırşehir'den, Kırıkkale'den, Yozgat gibi yörelerden kopup gelen aşiretleri, özellikle İzmir'in Karabağlar semti çevresinde toplanmışlar, burada yaşam kavgası vermektedirler. İçinden yetiştiği aşiretiyle bağlarını hiçbir zaman koparmayan Ertaş, böylelikle hem onlara daha yakın olacak hem de çocukluk yıllarından Ankara'ya göçtüğü döneme kadarki yaşamına geri dönmüş olacaktır. Bu düşünceler doğrultusunda İzmir Karabağlar semti eski Çamlık mevkiinde bahçeli 3 katlı gösterişsiz bir ev satın alınır. Bahçesinde meyve ağaçları bulunan bu evi çok sever Ertaş. Öyle ki zaten İzmir'e olan sevgisini ve burada rahat ettiğini her zaman belirten Ertaş'ın mutluluğuna ve huzuruna bu evde katkıda bulunur. İzmir'e olan sevgisini ise o günlerde yazdığı bir şiirle dile getirir. Gezdim tüm dünyayı gördüm, güzel İzmir, sana geldim. Benim şirin, güzel yurdum, güzel İzmir, sana geldim. Güzelsin, asil duruşlu. Medenisin, hoş görüşlü. Olduğun gibisin, içli dışlı. Güzel İzmir, sana geldim. Kimdir necidir sormayan, kimseyi hakir görmeyen, insanlıktan ödün vermeyen, güzel İzmir, sana geldim. Nice yıldır çok ırağım, seni seviyor yüreğim. Güzel yurdum, son durağım, güzel İzmir, sana geldim. Çok sevdiği, adına şiir yazdığı ve son durağım diyerek yurt tuttuğu İzmir'e yerleşen Neşet Ertaş, böylelikle çok sevdiği çocuklarını Almanya'da bırakarak Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olur. Onlarca yıldır kendisinden ayrıldıkları, ancak akıldan çıkarmak bir yana gece gündüz onun sesi sazı ile gönüllerini avutan, türküleri kendileri için ekmek kapısı olmuş, o günlerde de yeniden Türkiye gündemine gelmiş ustalarına kavuşmuş olmak, Ertaş'ın aşireti arasında büyük bir heyecan ve sevinç yaratır. Bu nedenle ilk günlerde ustalar ustasının evi, kendisini görmek isteyen aşiret mensuplarının akımına uğrar. Yüzlerce insanı konuk eder, ağırlarlar. Kaldı ki gelenler yalnızca aşiretten insanlar da değildir. Ertaş tutkunun nice hayranı, çeşitli kurumlarda görev yapan memurlar, hatta sanatçılar akın akın onu görmeye gelmektedir. O da bu durumdan memnun, kendisini eski günlerindeki gibi hisseder, güveni tazelenir. Ayrıca daha ilk günlerde kardeşlerini bu evde yanına alan Ertaş, böylece baba yadigarlarını da bir araya toparlayarak onlara kol kanat gerer. Belli bir süre burada birlikte kaldıktan sonra da onlara başka evler alıp oralara yerleştirir, gölgesini üstlerinden eksik etmez. Konserleri iyice yoğunlaşan Ertaş, İstanbul sahnelerinde birçok program yapar. Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Bostancı Kültür Merkezi, Altunizade Kültür Merkezi gibi bilinen saygın sahnelerin yanında, çeşitli ilçelerin kültür merkezlerinde açık alanlarda çok sayıda konserler verir. İstanbul, Ertaş için sanat etkinliklerinin merkezi durumundadır. Aynı zamanda buradan yurt dışına da giderek çeşitli konserlere, gecelere katılır. Böylelikle yaşamını İzmir ile İstanbul arasında sürdürmeye başlar. Kışları İzmir ve İstanbul'da yaşayan Ertaş ve eşi, yaz geldiğinde de genellikle özel araçlarına binerek yolculuğa çıkarlar. İyi bir şoför olan Ertaş, tıpkı Almanya yıllarındaki gibi uzun yollara koyulur. İstedikleri yerleri gezip mutlu olurlar. Bütün bunlar olurken Türkiye'nin halk müziği gündemi neredeyse Neşet Ertaş'a kilitlenmiş durumdadır. Televizyon kanalları, ona programlarında yer vermek için sıraya girmiş gazeteler, dergiler, köşe yazarları, sinemacılar, hatta sosyologlar yeniden keşfetmeye başladıkları Ertaş'la ilgili yayınlar yapmaya, yazılar yazmaya başlamışlardır. Çünkü bu dönemde halk müziği ve saz icrası 90'lı yılların sonuna doğru ulaştığı doygunluk nedeniyle girdiği kısır bir döngü çevresinde seyretmektedir. Böylelikle gitgide artan bir şekilde Neşet Ertaş'la özdeş abdal müziği ve onun birbirinden güzel, sanatsal çıtası yüksek eserlerine yönelen ilgi, Ertaş'ın yurda dönüşü sonrasında en üst düzeye ulaşır. Ertaş'ın Almanya'ya yerleşmesinden yaklaşık 25 yıl kadar sonra, Cumhurbaşkanından sade vatandaşına kadar Türkiye tarafından yeniden keşfine uzanan bu süreçte yaşanılan, bağlamanın içine hapsolduğu bir kısır döngüden çıkıp adeta yeniden güçlü özüyle buluşmasıdır. Yaşayan bir efsane olarak yurda dönüşü sonrası yaptığı geniş katılımlı halk konserlerinde ilerlemiş yaşına rağmen Ertaş'ın sergilediği olağanüstü performans, toplum belleğinin tazelenerek onu yeniden kavraması, özellikle genç kuşakların kendisine yönelmelerine neden olmuştur. Artık yalnızca saz çalanların geneli değil, aynı zamanda değiş tarzı çalan gençler de kısa saplı sazlarını bozuk düzen akord ederek Ertaş'ın tavrını ve eserlerini seslendirmeye çalışırlar. Bir süre sonra kısa saplı saz ile bunun olamayacağını anlayanlar ise kendileri için ikinci bir saz siparişi vererek saz atölyelerinde Ertaş'ın sazını yaptırmaya koyulurlar. Böylece saz çalanların tümünün talepleri yan yana geldiğinde saz atölyelerinin yeni gözdesi artık Ertaş sazı olmuştur. Hatta saz yapımcılarından bazıları bu yönde çok ekmeğini yedikleri Ertaş'a teşekkür ve gönül borcunu yerine getirmek için saz armağan etmek isterler. Hacı Taşan Heykeli. Neşet Ertaş 1990'lı yıllarda Bayar Müzik yapım için hazırladığı bir albümde sanatına, kişiliğine ve eserlerine saygı duyduğu Hacı Taşan emmisi için onun toprağının insanına sözlediği türküsünün bir dörtlüğünde "Var mıdır insandan daha üstünü, bir bilirdi düşmanını, dostunu. Diksinler keskine onun büstünü, açılsın meydanlar, taşan geliyor, insan hizmetine koşan geliyor." diyerek, Hacı Taşan'ın doğduğu günden beri yaptığı çalışmalardan dolayı, Türkiye'ye dönüşünden sonra bu konuyla da ilgilenen ve dönemin Kültür Bakanı Erkan Mumcu ile görüşen Ertaş, bir heykel yapılması yönünde istekte bulunur. Bunun sonucu olarak Erkan Mumcu da yine Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne gereken talimatları ileterek Hacı Taşan heykelinin yapılmasını ister. Dönemin Güzel Sanatlar Genel Müdürü Bayram Bilge Tokel de ilgili yasal işlemler tamamlandıktan sonra bu kez Hacı Taşan heykeli için bir kez daha devlet sanatçısı Tankut Öktem'le görüşür. Öktem'in yaptığı çalışmanın ardından keskine bir Hacı Taşan heykeli dikilerek 25 Eylül 2004'te yapılan bir törenle açılır. Töreni Ertaş'la birlikte o dönemde bakanlıktan ayrılmış olan Erkan Mumcu dışında Kırıkkale milletvekilleri ve vali de katılır. Bayram Bilge Tokel görüşme 2012. Ertaş da heykelin açılışına katılmış, böylelikle gönlünde ayrı bir yeri olan ve yöresinde sevilip sayılan Hacı emmisine karşı görevini yerine getirmiştir. Yurda dönüşü sonrası yıllar süren yoğun programlarla yeniden halkıyla bütünleşen ve 70'e dayanan ilerlemiş yaşına karşın bu yoğunluğun üstesinden gelebilen Ertaş, bir süre sonra dinlenme kararı alarak kendi deyimiyle kendisini emekliye ayırmıştır. Çünkü yıllar yılı gurbet ellerinde ağır iş koşulları altında sürdürdüğü, sıkıntılar içinde geçen yaşamı nedeniyle yorgun düşmüştür ve artık biraz dinlenmek istemektedir. Böylelikle Ertaş, yurt içi konser ve TV programlarını azaltmış, yurt dışından gelen tüm konser isteklerini de geri çevirmeye başlamıştır. Uzun süre arkası kesilmeyen yurt dışı konser istekleri Ertaş'ın bu kararlı tutumundan sonra gelmez olur. Böylece o artık mevsimine göre İzmir ve İstanbul arasında sürdürdüğü sade bir yaşama kavuşmuştur. Sanat çalışmalarını azaltan ve bir yandan da dinlenerek yılların yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Ertaş'ın sağlığı da yerinde olup görünürde önemli bir sağlık sorunu yoktur. Almanya'da geçirdiği yıllar içerisinde belli bir düzeninde sürdürdüğü yaşamında sağlığına özen gösterme konusunda çaba harcamış ve zaman zaman bu yönde kontroller de yaptırmıştır. Nitekim kalp kapakçığındaki sağlık sorunu yüzünden çalışması ağırlaşan kalbiyle ilgili her tür sağlık incelemesini de o dönemlerde yaptırmıştır. Bu nedenle 2000'li yıllarda Türkiye'ye döndüğünde görünüşte önemli bir sağlık sorunu yoktur. Birkaç kez kalbindeki sorun nedeniyle sıkışma, kalp ritminde dengesizlik ve nefes yönünden zorlanma yaşasa da bunlar önemli boyutlarda değildir. Ancak her nedense daha önce öldü haberleri yayan anlayış içerisinde bu kez de Ertaş'ın kalp krizi geçirdiği yolunda asılsız söylentiler ve dedikodular üretilir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Neşet Ertaş Belgeseli. Garip Neşet Ertaş. Bozkır'ın Tezenesi adlı belgeselin TRT'de yayınlanması üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmiş, gazeteci, yönetmen ve program yapımcısı Can Dündar, Neşet Ertaş'la ilgili bir başka belgesel yapılması konusunu gündeme getirmiştir. Bu düşüncesini daha Bozkır'ın Tezenesi belgeselinin yayınlandığı ilk günlerde Bayram Bilge Tokeli arayarak belirten Dündar, koyu bir hayranlık duyduğu Ertaş'la ilgili bir belgesel yapmanın kendisinin hayali olduğunu belirterek ileride böyle bir şey yapmak istediğini Tokeli iletmiştir. Bayram Bilge Tokel, görüşme 2012. Böylelikle Bozkır'ın Tezenesi'nin yayınından 5 yıl sonra Dündar, yeni bir belgesel yapımı için çalışmalara başlayarak gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Sinema Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne projesini sunar. Projenin ilgili birimce onaylanmasından sonra bakanlığın öngördüğü koşullar da yerine getirilerek yapım aşamasına geçirilir. Yapımın gerçekleştirilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın filmlere destek kaleminden destek de alınır. Belgeselin adı Garip Neşet Ertaş'tır. Bu adı yönetmen Can Dündar koymuştur. Garip, Gönül Dağı'nda bir garip adlı adlandırmalar Neşet Ertaş'ın yalnızca garipliğine vurgu yapması dolayısıyla bana hep ilginç gelmiştir. Çünkü asıl kimliği sanatkar olan, müziği ve eserleriyle insanların gönlünde yer etmiş böylesine büyük bir müzik dehasını yalnızca garipliği üzerinden ortaya koymak ne derece anlamlıdır. Bu nedenle onunla ilgili yapılan çalışmaların tümünde bu bakış açısından yola çıkılmış, sanatı göz ardı edilerek yalnızca yaşamına ilişkin acıların sergilendiği çalışmalar yapmaktan öteye varılamamıştır. Ertaş'ın müziğiyle ilgili nitelikli yaklaşımlara yer verilmemesi, verebilecek uzmanların değerlendirilmemesi ya da salt sınırlı bilgiye sahip belirli kişiler üzerinden yola çıkılması da bu çalışmalardaki eksikliklerin ana nedenlerindendir. Bu belgeselin danışmanı yine Bayram Bilge Tokel'dir. Metinleri Dündar ve Tokel birlikte hazırlarlar. Belgeselde Neşet Ertaş merkezli ancak aynı zamanda abdalların da anlatıldığı bir görüş hakim olacaktır. Neşet Ertaş'ın yaşamında önemli yeri olan olaylar anlatılacak. Yerine göre gerek Ertaş'ın gerekse yaş dönemlerine göre başka oyuncuların rol alabileceği canlandırmalar yapılacaktır. Özellikle doğup yetiştiği topraklarda yapılacak çekimlerle hem o günler canlandırılacak hem de buralarda yaşayan ve Ertaş'ın farklı dönemlerine tanıklık etmiş abdallar da konunun içine katılarak etkili anlatımlar sağlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yola çıkan Dündar, uzun uğraşlar sonrası belgeseli çeker ve 3 bölüm olarak yayına hazırlar. 2005 yılının başlarında Star TV kanalında yayınlanan 3 bölümlük bu belgesele ilgi yine çok yoğundur. Belgeselin yayınıyla Türkiye, Ertaş'ın özellikle gurbet ellerde geçen çileli yaşamı ile ilgili bilgi sahibi olmuş, sanatının arka planını oluşturan kültürel altyapı hakkında fikir edinmiştir. Belgesel aynı yılın Aralık ayı içerisinde Kalan Müzik etiketiyle 2 disk halinde yayınlanarak halka arz edilir. Disklere olan ilgi de büyüktür. Ertaş'ın ölümünden sonra Garip Neşet Ertaş belgeseli, Can Dündar'ın çalışmakta olduğu NTV kanalında ardı ardına birkaç kez yayınlanır. Neşet Ertaş'la ilgili yapılan üçüncü bir belgesel daha bulunmaktadır. Bu yapım belgesel dalında ödüllü yönetmen Cengiz Özkarabekir'in çektiği tek bölümlük ve yaklaşık 37 dakikalık kısa bir Neşet Ertaş portre belgeselidir. İlk kez 2010 yılı Mayıs ayında Habertürk TV'de yayınlanan belgeselde belli bir kronoloji içerisinde Ertaş'ın yaşamından kesitler aktarılarak farklı bir bakış ve anlayışla yorumlanmıştır. Bu belgesel de Ertaş'ın ölümünden sonra yeniden yayınlanır. Neşet Ertaş hakkında doktora çalışması. Neşet Ertaş'la ilgili yapılan bir başka önemli çalışma, uzun yıllar kalmış olduğu Almanya'nın Bamberg Üniversitesi Etnomüzikoloji Enstitüsü'nde yapılan bir doktora çalışmasıdır. Enstitüde doktora öğrenimi gören Nevzat Çiftçi, tez konusu olarak Neşet Ertaş'ı seçmiştir. Çiftçi, Ertaş'ın sanatı ve özellikle de Almanya'daki yaşam süreci ve üretimleriyle ilgili yapacağı bu çalışmayı, Enstitü Başkanı Profesör Doktor Peter Baumann'a onun danışmanlığında yürütecektir. Önceki yıllarda benden bağlama dersleri almış çiftçi, 1995 yılında tasarlanan ve 1996 yılında yasal süreci başlayan bu çalışmada benim de eş danışmam olmam konusundaki isteğini Bauman'a iletmişti. Böylece yapılan görüşme sonucunda Bauman hem kendi adına hem de Bamberg Üniversitesi Etnomüzikoloji Enstitüsü adına bana eş danışmanlık önerisinde bulundu. Memnuniyetle kabul ettiğim bu öneri sonucu yapılan çağrıyla Almanya'ya gittiğimde konunun yasal işlemleri ve belgeleri tamamlandı, yapılacaklar üzerinde konuşuldu. Böylece Neşet Ertaş'la ilgili dünyada ilk kez hem de etnomüzikolojinin beşiği Almanya'da bir doktora çalışması başladı. Kanımızca bu köklü çalışma sonrası ortaya çıkacak olan eserle Neşet Ertaş'ın yeri ve önemi uluslararası bilim alanında da tescillenecek, dünya insanlarının ulaşabileceği sağlam bir kaynak oluşacaktır. Bu çalışmayla ilgili olarak 1995 yılı içerisinde Profesör Doktor Peter Bauman ve Nevzat Çiftçi Türkiye'ye gelerek konuğumuz oldular. Daha önceden belirlediğimiz buluşma sonucu Neşet Usta'nın da katılımı ile 2 gün süren görüşmeler sırasında ses ve görüntü araçlarına kayıtlar yapıldı. Nevzat Çiftçi daha önce yaptığı çalışmanın bir benzerini yaklaşık 2 yıl sonra hem Neşet Usta'nın evinde hem de bir başka yerde daha yeniledi. Dileğimiz yıllardır sürmekte olan ve şu an bitme aşamasına gelmiş bu çalışmanın bir an önce bilim insanlarının eline ulaşmasıdır. TBMM Üstün Hizmet Ödülü. 2006 yılı içerisinde kurumlar bazında Ertaş'la ilgili önemli bir girişimde bulunulur. Dönemin İstanbul Milletvekili Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ve Kırşehir Milletvekili TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu üyesi Hüseyin Bayındır, kültür sanat hayatına ve Türkiye'nin tanıtımına bağladığı katkılardan dolayı Neşet Ertaş'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü'ne aday gösterirler. Yapılan değerlendirmeler sonucu kabul gören bu öneri Ertaş'a iletilir. Daha önce kendisine verilmek istenen devlet sanatçılığı unvanını geri çevirmiş olan Ertaş, ülkeye ve kültüre yapılan hizmetin göstergesi olan bu ödülü benimser. 2 Mayıs 2006 Salı günü saat 10'da TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşen törende dönemin meclis başkanı Bülent Arınç bir konuşma yaparak ödülü Ertaş'a sunar. Arınç konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milletine ulusal ve uluslararası düzeyde üstün hizmetlerde bulunmanız, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamanız, halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunmanızdan dolayı değer bulunduğunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü için şahsınızı kutluyorum sözcüklerini kullanır. Ödülü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Ertaş da bu ödülü halk müziği sanatına hizmet etmiş ataları adına aldığını belirtir. Neşet Ertaş hakkında bir başka kitap çalışması. Neşet Ertaş'la ilgili yapılmış bir başka çalışmada gazeteci Yaşar Haşim Akman'ın kaleme aldığı ve 2006 yılında Haziran ayında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nca basılan Gönül Dağı'nda Bir Garip adlı kitabıdır. Akman'ın Neşet Ertaş'la yaptığı söyleşileri birebir kaleme alarak aktardığı kitapta eserlerine ilişkin bölümlerde bulunmaktadır. Kitabın hazırlanışı aşamasında Akman'a destek veren Hasan Saltık beni aramış, hem Ertaş ve sanatı ile ilgili bir yazı kaleme almamı hem de yazdığım notalardan birkaçını bu kitapta yayınlanmak üzere Akman'la paylaşmamı istemişti. İlk başta kendisine yazı yazabileceğimi ancak yıllardır üzerinde uğraştığım ve kitabımın en özgün bölümlerinden birini oluşturan notaları paylaşmak konusunda düşünmem gerektiğini belirterek konuyu kapatmıştım. Ancak daha sonra hem Neşet Usta'ya olan saygım hem de Hasan Saltık ile olan iletişimimiz nedeniyle bu isteği geri çevirmeyerek Ertaş ve sanatı ile ilgili bir yazı hazırladım. Yazdığım notalardan birkaçını da Akman'la paylaştım. 2007, 2008 ve 2009 yılları yaptığı muhteşem dönüş sonrası gündem yaratan, katıldığı çok sayıdaki TV programları ve Türkiye'nin hemen her yerinde verdiği konserlerle halkıyla kucaklaşan, olağanüstü sanatı ve hizmeti ödüllerle taçlandırılan, yeniden yaptığı albümlerle halkına eserler armağan eden Ertaş'ın çalışmalarının durağanlaştığı yıllardır. Bu durağanlıkta her yaşın bir mevsimi var diyen Ertaş'ın, yavaş yavaş aslında çok geç kalmış dinlenme isteğiyle kendini biraz kenara çekmesinin etkisi büyüktür. Ancak buna karşın bir yandan şiirler yazmaya, bunları havalandırmaya, az da olsa konser ve televizyon programlarında yer almaya çalışır. Bu dönemde halkına yeni türküler verebilmek amacıyla üzerinde çalıştığı, yeni havalardan oluşan bir albüm yapma düşüncesinde olan usta, bir türlü stüdyoya girip bunları kaydetme olanağını bulamaz. 2009 yılı içerisinde ATV kanalında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yapılacak olan Başbakan ile Özel adlı canlı bir programa davet edilir. Programın diğer sanatçı konuğu Zekai Tunca'dır. Ertaş bu davete uyarak gider. 19 Eylül 2009 tarihinde gerçekleşen müzik ve söyleşi paylaşımları ile geçen programda daha önceleri Ertaş'ın sanatı, hizmeti ve ülke insanına yaşattığı ortak duygudan övgüyle söz eden Başbakan benzer deyimler kullanır. Ertaş da hem seslendirdiği birbirinden değerli türkülerini hem de sohbetiyle programa katkıda bulunur. Aynı yıl 1 Ekim 2009 tarihinde Kırşehir Belediyesi'nin kararı ile Ertaş'ın doğup yetiştiği Bağbaşı Mahallesi'nin alt kısmında Karakurt Köyü'ne giden yoldaki bulvara Neşet Ertaş Bulvarı adı verilir. UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü. 2009 böylelikle tamamlanıp 2010 yılına gelindiğinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunca UNESCO, Ertaş'a somut olmayan kültür mirası çalışmaları kapsamında Yaşayan İnsan Hazineleri 2010 yılı ödülü verilmek istediği iletilir. 26 Kasım tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen bir törenle ödül Ertaş'a sunulur. UNESCO ödülünün ardından birkaç gün sonra Kasım ayının sonlarında Ertaş birdenbire karnında duyduğu bir ağrıyla rahatsızlanır. 2 gün boyunca geçer diye beklenen ağrı daha da artınca hemen İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılır. Yapılan incelemede safra kesesinde taş olduğu ve ameliyat edilmesi gerektiği ortaya çıkar. Hemen ameliyat edilen Ertaş'ın safra kesesindeki taş alınır. Böylelikle ağrılarından kurtulan Ertaş, hastanede birkaç gün daha kalması gerekliliği ile taburcu edilmez. Bu sürede hem operasyon sonrası gereken bakım hem de hastalığın izlediği seyir gözlem altında tutulur. Yaklaşık bir haftalık bu süreç içerisinde Ertaş'ı ziyaret amacıyla gelmek isteyenler hastaneye gelebilenlerden çok daha fazladır. Ancak durumunun medyaya yansımasını istemeyen Ertaş, ne kadar çabalasa da buna engel olamaz. Ertaş'ı görmeye gelenler arasında dönemin Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da vardır. Günay, ameliyat sonrası hastanede kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunur. Günay, basına kapalı gerçekleşen bu görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Ertaş'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirtir ve sevenlerinin yüreklerine az da olsa su serper. 2011 yılına gelindiğinde safra kesesi ameliyatının etkilerini üzerinden atıp yeniden toparlanan Ertaş'ı bu kez de sağlığı ile ilgili üzücü bir başka durum daha beklemektedir. İdrar yollarında yanma duyan Ertaş'ın sağlık incelemesinde prostat bezinde sorun olduğu görülür. Zamanla sıkıntısı artan Ertaş için ufukta zorunlu bir başka ameliyat daha görülmektedir. Ancak safra kesesi ameliyatının etkilerini henüz üzerinden atan Ertaş ilk başlarda bu konuyu birkaç ay geciktirir. Ayrıca önceden söz verdiği bir başka konser nedeniyle verdiği sözü tutmak adına ameliyatını bir süre daha erteleyecektir. Ertaş'ın söz verdiği etkinlik İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan İTÜ Bağlama Günleri'dir. Aynı yıl içerisinde Kırşehir Valiliği'nin aldığı 30 Ocak 2011 tarihli karar ile yeni kurulan bir liseye Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi adı verilir. 33. ayrımın sonu sayfa 497.